Değerli Ürologlar, Üropod'un bu bölümünde ben Doktor Oğuzhan Kahraman, Profesör Doktor Haluk Akpınar ile üretroskopide güncel lazer kullanma stratejilerini konuşacağız. Haluk Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de öncelikle böyle güncel bir konuda bana fikirlerimi açıklama fırsatı verdiği için Ürolojik Cerrahi Derneği'ne çok teşekkür ediyorum.
Lazer ile çeşitli şekillerde taşa müdahale mümkün. Biraz bu tekniklerden bize bahsedebilir misiniz? Bu tekniklerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Değişik değişik isimlendirmeler var. Bir kısmını ben İngilizce, Türkçeleştirerek de kullanacağım. Lazerle taş kırma tekniklerinde bir tanesi dancing painting adı verilen taşın üzerinde probu gezdirerek adeta bir boyacının fırçasıyla duvarı boyaması gibi aşağı yukarı ya da soldan sağa taşın bir anlamda eritilmesi yöntemi. Diğeri chipping denilen parçalar çıkartma tekniği. Bunda ise ana taşın kütlesinin kenarından adeta elinizle bir keski ve çekiç varmış gibi küçük küçük parçalar kopartarak kırma tekniği, buna chipping deniliyor. Fragmenting dedikleri parçalama, bunda da böyle büyük mermer bloklarını parçalamak için büyük ekskavatörlerle tam taşın ortasına vurup vurup vurup bir anda taşın ikiye bölünmesini bekleme yöntemi gibi taşın içine probu iyice ittirerek fragmenting denilen parçalama yöntemi. Bunlar temeldeki yöntemler. Fakat her taşa istediğimiz tekniği esasında çok da uygulamak mümkün değil. Eğer taşınız yumuşak ise bunu gerçi içeriye girmeden yapacağınız radyolojik değerlendirmede özellikle tomografiyle Hounsfield ünitesi belirleme sonrası zaten tahmin ediyorsunuz. Bu taş büyük ya da sert beni uğraştıracak diye. Ama içeri girdiğinizde de bazen de hibrit taşlar oluyor. Periferi çok yumuşak oluyor ama ortası sert oluyor. Ameliyat sırasında bile tekniğinizi değiştirerek duruma göre pozisyon almanız mümkün oluyor. Diğer bir tartışmalı konu da popcorn denilen bir yöntem. Ondan da bahsederiz. Şimdi bu tekniklerin birinin diğerine üstünlüğünü şöyle özetleyebilirim. Bu tozlaştırma yani dancing painting işlemi ya da dusting denilen teknikte daha çok küçük fragmanlar elde ediyorsunuz. Çok küçük tozlaştırıyorsunuz taşı. İşlem zamanı biraz daha kısa. Daha az cihaz kullanıp taş fragmanlarını dışarı çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Ve bu nedenle de üreterel travmanın da daha az olduğu düşünülüyor. Ama öte taraftan bunun için taşın sertliğinin göreceli olarak yumuşak olması gerekiyor. Sert taşlarda uygun değil. Fragmenting dediğimiz parçalama yöntemi ise bu yöntemde yüksek enerjili daha az frekansta saniyede 6 ile 10 arası darbe oluşturarak taşı kırmanız gerekiyor. Öyle bir ayarda kırabiliyorsunuz. Daha büyük fragmanlar oluşuyor. Daha uzun bir ameliyat zamanı var. Tabii bu fragmanları dışarı çıkartmak gerekiyor. Ama tüm fragmanları temizlerseniz de bu teknikte de taşsızlık oranının işlem sonunda daha yüksek olduğu iddia ediliyor. Bir de bu dediğim gibi popcorn tekniği var. Bunda ise felsefe tamamen farklı.
Hocam peki popcorn etkisini nasıl elde edebiliriz? Bize verebileceğiniz trikler var mıdır?
Tabii ki. Şimdi popcorn tekniği 2013 yılında Stuart Wolf ve ekibinin çalışmasıyla da tanımlanmış. Fakat ekip bu çalışmayı tanımladıklarında ortama lazer enerjisini direkt herhangi bir fragmanı hedeflemeden ateşlediklerinde taşların birbirine çarparak ve lazer probunun önüne geçerek parçalandığını iddia ediyorlar. Bu o zamanki açıklama bana da çok mantıklı gelmemişti. Açıkçası içime sinmemişti diyebilirim. Çünkü bir taş bir taşa o kadar sert bir taşın nasıl kırılabileceği konusunda pek şüphelerim vardı. Popcorn tekniğinde değişik ayarlar, değişik lazer ayarları kullanılabiliyor. Popcorn tekniğinde genelde maksimum 30 watt olacak şekilde 30-35 wattla kısa süreli 40 wattlara da çıkılabilir. 30 watt olacak şekilde bir ayarlama gerekiyor. Genelde 0-5'e 30-20 gibi bir ayarda zaman zaman bunları değiştirebilirsiniz etkilerini görerek de. Taşı bir kalisin içine özellikle fragmanlar, büyük fragmanlar, fragmenting yöntemiyle oluşturduktan sonra ateşliyorsunuz. Esasında bu bir anlamda böyle bir gerçekten isimlendirildiği gibi bizim sinemalarda gördüğümüz popcorn cihazındaki mısır taneleri gibi fragmanlar esasında hızlıca hareket ediyor. Adeta bir dönüyor, mikser gibi dönüyor. Ve bu sırada çok güzel bir çalışmayla gösterilmiş bir yüksek hızlı videolar ve fotoğraflar çekilerek esasında taş kırma etkisi bu hızlı döngü sırasında bu fragmanların lazerin önünden geçerken darbe almalarını kaynaklanıyor. Ve hatta bunu da hesaplamışlar, yaklaşık %17 vuruş, boşa atılan kalis içindeki vuruş önünden geçerken taşlara denk geliyor. Ve bunun içine belli kurallar koymuşlar. Popcorn tekniğiyle için size verebileceğim trikler şunlar. Mümkünse taşı küçük bir kalise alın. Çünkü karşılaştırmışlar. 17 milim ile 11 milimlik kalise arasında 11 milimlik kalise başarı daha yüksek. Mümkünse taşa probu dokundurun ya da çok yaklaştırın. Yani 2 milimlik bir mesafede çok uzakta tutmayın. Yani kalisin boynunda tutup da içerideki o dönerken taşların etkisi daha düşük olduğunu iddia ediyorlar. Dediğim gibi toplamda 40 wattlık bir güç ideal ama biraz önce ben 30'u bilerek kullandım. Bu wata çıkıp da uzun süre kullanırsanız da termal etki gibi bir endişemiz var. O konuda dikkatli olmak lazım. Ve burada da eğer vuruş darbe sürenizi kontrol edebiliyorsanız, yeni modern bir cihazınız varsa, short pulse denilen kısa vuruşların daha etkin olduğu da belirtilmiş.
Hocam peki holmium lazer uzun bir süre boyunca elimizdeki en önemli enstrüman olarak kaldı. Fakat yanı dönemde yeni bir oyuncu aramıza girdi. Thulium lazer. Thulium lazer hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Bize neler vaat ediyor Thulium lazer?
Bu da çok güzel bir soru oldu. Çok yeni. Holmium lazer 30 yıldır bizim endourolojideki taş kırma cihazları arasında adeta tartışmasız kraldı. Ve gerçekten çok etkin. Hem yumuşak dokuda çok etkindi, hem taşlarda çok etkindi. Ve büyük bir keyifle yıllardır holmium lazeri taş kırmada kullanmaktayız. Hala da kullanıyoruz. Fakat son yıllarda Thulium fiber lazer, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Thulium fiber lazer gündeme geldi. Normalde lazer cihazlarının işletim sistemi tamamen birbirinden farklı. Bu Thulium lazerde aslında oluşturulan lazer ışığının üstüne uzun bir 20-30 metrelik bir fiber kablonun içine Thulium maddesi sıvanıyor ve lazer ışını buradan geçerken dışarıya çıkıyor. Ve daha ince kalibreli, daha yoğun şekilde çıkıyor. Fiberin tamamıyla içinden çıkmıyor aslında. Kesitlerinde tam ortasından çıkıyor. Çevresinde diğer koruyucu katmanlar var diyebilirim. Bu şekilde oluşturulan Thulium lazerin etki mekanizması da daha farklı. Açıkçası ölçülen su içindeki ölçülen değerlerinde suda 4 kat daha fazla emildiğini gösteriliyor ki taş kırma mekanizmasında lazerlerin zaten etkisinin ortamdaki suyu bir anda hızlıca buharlaştırarak bir blast etkisiyle, bir patlama etkisiyle gerektiğinde taşın içindeki ya da yüzeyindeki su parçacıklarını da parçalayarak o taş kırılma işlemini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Thulium lazer bu konuda çok iddiayla girdi. Aslında çok yeni mi? Rusya'da bu cihaz uzun zamandır diyebilirim. Yani bir 8-10 yıldır kullanılıyor. Ama özellikle son 4-5 yılda patentinin batılı bir firma tarafından alınması ve batıda yoğun bir şekilde bu konuda yayınlar yapılması nedeniyle son 4-5 yılda çok gündemde, tamamıyla farklı bir mekanizmayla çalışan son derece etkin bir lazer türü taş kırma konusunda.
Peki lazer litotripsi esnasında biz ürologlar termal hasardan korkmalı mıyız? Çünkü benim hatırladığım EAO 2020'de bununla ilgili bir sunum vardı. Orada konuşmacı bu termal hasarla ilgili spekülasyonlarda bulunuyordu. Bununla ilgili son durum nedir acaba?
Termal hasar bu özellikle yeni jenerasyon yeni jenerasyon dediğim yüksek güçlü lazer cihazları, bunun içine ben hem holmiumu hem tulmiumu dahil ediyorum. Yüksek güç derken de şu anki güncel ticari olarak piyasada bulunan tulyum fiber lazer cihazı 60 watt gücünde. Holmium lazerler işte 140 watt, 150 wattlık cihazlar da var. Bu cihazların özellikle 40 wattla üzeri güçte toplamda bu gücün biz frekans çarpı vurudaki enerji olarak değerlendiriyoruz. İkisini birbirine çarptığımızda bu rakamı buluyoruz. Başka bir deyişle 0.5'lik bir enerjinin saniyede 40 kere darbe vurması bize 20 wattlık bir güç elde ediyor. Eğer bu çarpım ikisinin çarpımı 40'ın üzerine çıkarsa gösterilmiş ki ortamda ısı, sıvı ortamdaki ısı hızla yükselebiliyor. Hele hele irrigasyon sıvısı akımı yeterli değilse ya da yok ise ve buradaki süre 10-15 saniye içindeki ortamdaki ısının kritik 42 derecenin üzerine çıkabildiğini biliyoruz. Bunu hem in vitro hem de domuzlarda in vivo deneylerle gösterdiler. Bu konuda çalışmalar var. Hızla bir dakikalık bu çalışmalarında bir dakika uyguladıklarında 10-15 saniye içinde kritik değerin hızla üzerine çıkıyor ortamdaki ısı. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yoksa özellikle bu yeni jenerasyon lazerlerle çok rahatlıkla 50 frekansı 1'e ayarlayıp 50 watt gücünü hızla verebilirsiniz. Ve de çok eğlenceli esasında, hani bunu kırmak, böyle bir büyük bir otobüsün koltuğunda oturup da gaza istediğiniz şekilde basmaya benziyor. Ama ısı etkisi son derece tehlikeli olabilir. Bu nedenle 40 wattın üzerine asla çıkılmaması gerekiyor. İdealde 30 wattta kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ortamın verilen irrigasyon sıvısını soğutmak, daha geniş bir kalesi içinde bu taş kırma ya da ortamda yapmak daha mantıklı olabilir. Bu tamamen böbrek içindeki taş kırmalar ve üreter içindekiler için geçerli. Mesanede ise böyle bir korkumuz olmadığından çok yüksek gücü kullanarak çok büyük mesane taşlarını çok rahatlıkla dusting moduna getirerek parçalamak mümkün bu cihazlarla. O nedenle ısı enerjisinin ve kalıcı bir renal hasarın oluşması mümkün. Bu konuda çok dikkatli olunması lazım. Belki de gelecekte cihazların üzerine böyle bir hız limitörü gibi bir güç limitörü de koyabilirler.
Peki hocam, son bir soru. Maliyet etkinlik açısından tercihiniz sizin ne olurdu?
Bu soru biraz da zor bir soru cevaplaması. Burada öncelikle kliniğinizin ihtiyacına bakmak lazım. Eğer kliniğinizde yüksek güçte bir lazer var ise, holmium lazer varsa, bu pulse modulation'ı olan Moses etkisine sahip bir lazer, zaten o bütün işi yapacaktır. Yani yeni gelen, benim tırnak içinde mahallenin yeni bıçkın delikanlısı dediğim tulyum lazersiz pekala idare edebilirsiniz. Ama kliniğe yeni bir lazer alacaksanız, 20 wattınızın yanına ikinci bir lazer planlıyorsanız, İkisi arasındaki seçim, hani maliyet çok önemli ama maliyet kadar önemli olan şeylerden biri de servis ve sonrasındaki desteği alabilmeniz de çok önemli. Bir de günümüzde artık bu cihazlar sadece taş kırmada değil, yüksek wattlı cihazlar direkt olarak prostat dokusu tedavisinde de kullanıyor. Gerçi biz bundan 20 yıl önce de 80 wattla 100 watt gücünde holmium lazeri kullanıyorduk. O zaman da hem prostat cerrahisinde hem taş cerrahisinde çok etkindi. Ama sonradan bu kadar yüksek wata gerek yok dendi ve taş kırmaya yönelik direkt daha makul fiyatlı lazerler çıkmıştı. Bence bizi en çok zorlayan şeylerden biri, kliniğe ikinci bir lazer cihazını almak için zorlayan şeylerden biri, taşlardan çok bence BPA cerrahisinde daha yaygın olarak kullanılıyor olması. Mutlaka ve mutlaka maliyet açısından ilk cihazın satın alınmasından çok servis, destek, yaygınlık önemli. Şu an için tulyum çok yeni, çok etkin. Kullanım kolaylığı var, boyut olarak kullanım kolaylığı var. Özel bir sisteme gerekmiyor. Direkt olarak duvardaki prize takıp 220 voltluk enerjiyle çalıştırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bulunduğunuz yer ve direkt olarak sonrasında alacağınız servis de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi bir arabaya sahip olup da her 3000-5000 bakımında 500 kilometre öteye gidecekseniz pek anlamı yok.
Teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bize vakit ayırdınız. Değerli ürologlar, bu haftaki konuğumuz Haluk Akpınar'ıydı. Bize üretroskopide güncel lazer kullanma stratejilerini anlattı. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.